Ayrım 19.
Grup varoluşçuluğu. MPQ, Japon dünya görüşünün bir tür grup varoluşçuluğu olduğunu, onu durumsal etiğin ve ahlaki göreceliğin güttüğünü söylemek kolay geliyor. Ama merkez nerede? Mutlak değerler hangileri? Fukuyama Fabian'ın 16. yüzyılda laikleşen Budizm'e karşı çıkarken kullandığı polemiği biz de kullanırsak, kötülüğü cezalandırarak ahlakı koruyan tanrı nerede? Kato, dışarıdakiler için mutlak bir değer yok. Grubun içinde bir zihinsel tutum var. Dürüst olmak, temiz fikirli ya da samimi olmak, davranışlarda bencil olmamak ahlaken iyi sayılıyor. Dışarıdakilere karşı etik davranış ise farklı bir ölçüte bağlı. Japonlar için en geniş iç grup Japon milletidir. Bizim için tüm insan nesli iki alt kategoriye ayrılmıştır. Japonlar ve Japon olmayanlar. Yazık ki Japonların çoğunun Japon olmayanlara pek sevgisi yoktur. Hiroşima büyük bir anlayış duygusu yaratmıştır çünkü acıyı çekenler Japondur. Ama bir tek örnek alırsak 1970'lerde Japon sularında dolaşıp duran Vietnamlı tekne halkına gösterilen tepkisizlik akıl durdurucu olmuştur. Japonlar aslında Japon arabası almak için gereken parayı petrolden kazanmayan ülkelere pek ilgi duymazlar. Amerikan kültürünün ihracat fazlası. MPQ, Amerika'nın Japonya karşısında büyük bir ticaret açığı olmakla birlikte, Mickey Mouse'dan Madonna'ya kadar her türlü popüler kültürün ihracatında ticaret dengesi büyük bir artı veriyor. Bizim kitle kültürümüzün Japon televizyonundan, stereolarından ve Walkman'lerinden bu kadar çok yayınlanmasını sağlayan güçlü çekicilik nereden kaynaklanıyor? Kato, Amerikan kültürü insanlık tarihinde ulusal sınırları aşabilmiş ilk kitle kültürüdür. Geçmişte tabii Almanya, Fransa, İngiltere'de yüksek kültürü ihraç etmişti. Shakespeare, Manş Denizi'ni geçmeyi başardı. Ama İngiliz popüler kültürü belki Amerikan türü müzik çalan Beatles'ı istisna sayarsak hiçbir zaman o daracık denizi aşamadı. Amerikan kitle kültürünün dünyaya çekici gelmesinin 3 nedeni var. Birincisi, Amerika son 40 yıldır bir dünya imparatorluğu durumunda. Buna karşılık Sovyetler Birliği'nin kültürel etkisi sınırlı olmuştur. Doğu Avrupa dışında hemen hemen sıfırdır ama ABD'ye bütün dünya ilgi duymaktadır. İkincisi, kendisinden önce gelen İngiltere İmparatorluğu'ndan farklı olarak Amerika dünyaya kitle iletişiminin ilk çağında özellikle televizyonla egemen olmuştur. Üçüncüsü, Amerikan popüler kültürü çoklu etnik yapıya sahip bir toplum tarafından yaratılan ve kabul edilen ilk kültürdür. ABD kendi sınırları içinde bile zaten bir dünya kültürüdür. Popüler kültür herhangi bir yerden ihraç edilirken göçmen kitleleriyle Amerika'ya akmıştır. Eğer bütün bu etnik gruplar Amerikan hayat biçimi denilen sembolik bir alanda yaşayabiliyorsa, beyzbolu, süpermarketleri, alışveriş merkezleri, rock ya da country müziği, otomobil kültürü ve Disneyland'de yaşayabiliyorsa, dünyanın geri kalanı neden bunu yapmasın? Dünyanın geri kalanı Amerikan halkının olağanüstü özgünlüğünü ve yaratıcı dehasını görüyor. Bu yüzyılda Amerikalılar daha önce hiç var olmayan şeyler yaratmışlardır. Amerikan filmleri yepyeni bir sanatsal ifade biçimi sunmuş, daha önceki kültürel başarıları hiç taklit etmemiştir. Eski kültürler duraklamayla boğuşurken Amerika cazı ve rock'n'roll'ü icat etmiştir. Dünyanın çoğu yerinde popüler kültürler hiç de yaratıcı değildir. Tersine geleneğin ağırlığını taşır. Amerika'da iki birey bir araya gelse bir şey yaratabilir. Yeni bir başlangıcın yolunu hiçbir şey tıkayamaz. MPQ, Amerikan kitle kültürünün çekiciliği imparatorluğun sonundan sonra devam edebilir mi? Kato, Amerika'nın yaratıcılığı sürdüğü sürece sanırım kitle kültürü egemen olacak. Bu gezegende yenilik kültürü başka nerede gelişebilir, bulmak zor. MPQ, Japonya bu arada sıçrayarak ilerliyor, ekonomik liderliği ABD'nin elinden çekip alıyor. Bu arada eleştirmenler de Japonya'nın sanatsal açıdan çölleştiğini söylüyor. Siz de aynı görüşte misiniz? Kato, savaş sonrası dönemde Japonya 1960'lara kadar iyi edebiyat üretti. Özellikle 1950'lerde biz kendimizi yeniden onarırken bir açıklık, bir olanak duygusu yaygındı. Tek tek yazarlar Japonya'nın geleceği için alternatif yolları araştırıyorlardı. Ama 1960'larda bütün toplum teknolojiye ve paraya yöneldi. Gayri safi milli hasıla bizim tek amacımız oldu. Yeni yazarlar artık hep ayrıntı konuşuyor. Tek önemli şeyin borsa olduğunu herkes biliyor. Artık Japonya'nın geleceği kapalıdır. Can sıkıcı konsensüsün içinde sanki bir beton blokuyla kapatılmıştır. Hayal gücünün kısırlaşması alternatifler kalmadığı içindir. Sonbaharın hüznü. NPQ, İngiliz bilim adamı Ivan Morris, Başarısızlığın Soyluluğu adlı kitabında intihar sonucu görkemli ölümlerle ölen eski Japon kahramanlardan söz eder. Bunların ancak kaybedilmiş bir amaç için gösterilebilecek katıksız içtenlik niteliği sergilediğini söyler. Başarısızlığın soyluluğu kavramı Japonya'nın ekonomik başarısıyla nasıl uyuşuyor? Kato, Japonlar büyük yetenek ve imkan sahibi olan ama bahtsız bir ortam nedeniyle başarısızlığa sürüklenen kimselere çok hayranlık duyar. Kendi zaafından ötürü değil de kaderden ötürü başarısızlığa uğramış kişiye büyük anlayış gösterilir. Bu tür trajik kahramanlardan biri de askeri lider Nogi Maresuke'dir. Rus-Japon savaşında Port Arthur'da parlak bir zafer kazanmış ama daha sonraki savaşlarda kaybetmiş, sonunda 1912'de İmparator Meiji öldüğü gün intihar etmiştir. MPQ, bu soylu başarısızlık aynanlı sonunda başarısızlığın kaçınılmaz olduğuna, yani başarının ebediyen süremeyeceği inancına bağlı mı? Bu yüzyılın içinde Japonya bir kere daha güçlü ve başarılı olmuş, sonunda her şey küle dönüşmüştü. Kato, bizim edebiyatımızın pek çoğunda tarihin popüler bir yorumu vardır. Büyük başarılardan sonra inişe geçildiği ileri sürülür. Yükseliş ve düşüş hep tekrarlanır. Dört mevsim Japon hayal gücü için önemlidir ama sonbaharın ayrı bir önemi vardır. Batıda sonbahar hasadın ama aynı zamanda çürümenin simgesidir. Japonya'da sonbahar yalnızca çürümeyi simgeler. Yazın canlılığından ve coşkunluğundan sonra sonbahar hüzünlü bir mevsimdir ve yapraklar dökülür. Daha 10. yüzyılda bile sonbahar mehtabının hüznüne ağıt yakan Japon şiirleri görüyoruz. Ütopya'dan sonra geleceğin ilkel toplumu. Jean Baudrillard. Fransız sosyal eleştirmeni ve teklemiş sosyoloğu Jean Baudrillard, çok beğenilen Amerika ve Cool Memories, Serin Anılar kitaplarının yazarıdır. Çağdaşı Alexis de Tocqueville'in Amerika'yı dolaşmasından bu yana en dokunaklı Amerika gözlemcisi olarak, Baudrillard'ın Paris'in post-Marksist aydınlarına özgü bir havadaki derin gözlemleri, parlak ile opak arasında bir yerde göz kamaştırmaktadır. NPQ editörü Nathan Gardles, Profesör Baudrillard'la Royal Palace adlı lüks Los Angeles otelinde 1990 yılında konuşmuştur. Baudrillard, Los Angeles'ın en sevdiği kent olduğunu söylemektedir. Ona göre Los Angeles bu heterojen, merkezi kaybolmuş dünyada merkez olmaya en yakın şeydir. NPQ, siz Amerika için geleceğin ilkel toplumu dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Baudrillard, tıpkı geçmişin ilkel toplumları gibi Amerika'nın da bir geçmişi yok. Yüzyılların anlamını biriktirmiş, gerçeklik ilkelerini geliştirmiş bir atalar diyarı yok. Ama bunu söylerken bir toprak parçasından değil, sembolik bir diyardan söz ediyorum. Kısacası Amerika'nın kökleri ancak gelecekte. Bu nedenle de kendisini nasıl hayal ediyorsa odur, başka bir şey değildir. Sürekli bir simülasyondur. Amerika somut anlamda neyse tek bağlamı odur. Tarihsel bir bakış açısından Amerika bir ağırlığa sahip değildir. NPQ, var olmanın hafifliği ama büyük çapta. Baudrillard, tam öyle. Tıpkı ilkel toplumlar gibi Amerika'da esas olarak doğada yaşar. Mitlerin ve sembollerin bilinç dışı dünyasında yaşar. Amerika yalnızca doğadır, artı yapay olarak ve mekanla hayal ruhunun karışımıdır. Kendini yansıtan bir düzeye sahip değildir. Mutsuzluk bilincinin uygarlaştırıcı düzeyine sahip değildir. Çünkü bunlar tarihle gelir, sembolik olanla gerçek olan arasına bir mesafe koyar. Amerika'nın naif ve ilkel niteliklerinin nedeni işte bu mesafesizlikten, bu ironik düşünememe olgusundan kaynaklanır. İroni bilinmediği zaman hayalle gerçek birleşiverir, birbirinden ayrılamaz olur. Disneyland otantiktir, televizyon ve filmler gerçektir. Amerika ideal bir dünyayı sıfır malzemeden yaratmış, sinemada sunmuştur. NPQ, bu kritik mesafenin yokluğu belki de Los Angeles'ta inşa edilmiş olan ortamın uyandırdığı estetik bulantıda yansıyor değil mi? Hız yolları, ticaret bölgeleri, arabayla geçenlerin dikkatini çekebilmek için yarışan korkunç panoları, her binanın mimari bakımdan yanındakilerle ilgisiz olması. Baudrillard, Amerika estetiğin ötesindedir, trans estetiktir. Bir çöl gibi, kültür vahşi bir biçimdedir, rüyaların gerçeğe dönüşmesi sırasında tüm estetikle feda edilmektedir. Örneğin otomobil reklamlarında otomobille mutluluk arasında hiçbir fark yoktur. Tüketicinin zihninde otomobilin maddi gerçeğiyle metafizik mutluluk ve hoşnutluk kavramı aynı şeydir. Otomobil mutluluktur. İnsan yeni bir Toyota'dan başka ne ister ki? Estetik bir bağlam ister. Amerika'daysa tek bağlam onun kendi mistik banallığıdır. Avrupa'da biz pek çok şeyin sonuyla ilgili felsefeler yürütürüz ama kültürümüzün sonu konusunda ideali aramak için Amerika'ya bakmalıyız. MPQ, bir bakıma ortak bir mit, o halde Amerika sizin deyiminizle nasıl ulaşılmış ütopya oluyor? Baudrillard, Avrupalı filozoflar ütopyanın nasıl görünmesini bekliyorlardı ki? Amerika somut biçimde Avrupa rüyalarının travmatik bir sonucudur. Amerika modernliğin özgün versiyonudur. Geçmişten kurtulmanın hafiflemiş cennetidir. Avrupa dublajı yapılmış, altına yazıları basılmış versiyondur. Avrupa'da yalnızca düşünülen şey Amerika'da gerçekleşir. Her şeyin aşkınlıkla toplandığını hayal eden biziz. Kavramlaştırılmayan hiçbir şey var olmaz diyen biziz. Amerikalılar hiçbir gerçeği kavramlaştırmaya ilgi duymaz. Fikirleri maddeleştirmeye ilgi duyar. NPQ Eddie Brickell'in şarkısında söylediği gibi fazla derinleşmeyelim. Baudrillard, Amerikalılar gerçekmiş gibi biçimlendirdikleri gerçek hayalin içinde yaşar. Biz ise hayale, geleceğin özlemine döneriz. Biz gerçeği hayal ederek bekleriz ya da onu idealleştirerek ondan kaçarız. Amerikalılar yalnızca bizim düşündüğümüz her şeyi radikal biçimde uygularlar. Kitle eşitliğinden bireyciliğe, özgürlükten fanteziye kadar. Bunu yaparken ulaşılmış ütopya değişip bir mantıksızlık anti-ütopyası oluyor, ağırlıktan kurtulup hafifliyor, değerler nötralize oluyor, kayıtsızlık geliyor, dil kesinlikten uzaklaşıyor ve kültür ölüyor. Hiper gerçekleşmiş modernlik gelince hiper gerçeklikle modernliğe düşmanlaşıyor. Amerika daha baştan yapısızdı, nedeni de onun orijinal otantiksizliğiydi. Ütopyacı manevi alan her zaman sizin baş sahneniz oldu. Tarihle politikada bizim sahnemiz olarak kaldı. Özellikle Kaliforniya otantiksizliğin dünya başkentidir. Anti-ütopyanın sahnesi olarak Kaliforniya'nın canlılığı bizim yozlaşmışlığımızın aynasıdır. NPQ, Los Angeles'ın canlılığı hafiflemişliğinden geliyor. Kültürel kayıtsızlık kendi atalarının diyarını bırakıp gelen yeni dalga 3. dünya göçmenlerinin kendi ütopyalarını anti-ütopyanın içinde kurmasına izin veren şey oluyor. Ben yalnız Meksikalı ya da Koreli göçmenleri düşünmüyorum. Vietnamlı tekne halkının Disneyland'ın sahte Matterhorn'unun gölgesinde kendilerine bir mini Saigon kurmasını düşünüyorum. Baudrillard, gerçek mekandan hiper gerçeğe göçen bu göçmenler Amerikan modelini takviye ediyorlar. Bunlar köken ve sahteliğin karmaşık melezleri. Kaliforniya denilen bu güçlü taklithanede hayallerine gerçek biçimi veriyorlar. NPQ Paris'teki salonlarda zarif biçimde teorisi kurulmuş olan o canlı soluyan melezliği, kültürel hayalin parçalara bölünmesini, yapısızlaşan ve merkezi kalmayan diasporayı Los Angeles'ta görmek, ona orada dokunmak mümkün. Ama bana şunu söyleyin, Avrupa'nın Amerikan otantiksizliğine bu kadar ibrenmesi neden? Onu gemiler dolusu ihraç ediyoruz. Paris'in sinema salonlarında bizim hayali gerçeğimiz oynuyor. Şanzelize'de McDonald's açılmış. Disneyland'da Paris'in biraz dışında. Taklit otantiksizlik nasıl bu kadar cazip olabiliyor? Baudrillard, biz Amerikan kitle kültürünü hem cazip buluyoruz hem de itici buluyoruz. Hala aramızda yeterli mesafe olduğu için hayranlık duyabiliyoruz ama içinde yaşıyor değiliz. Ama bu direniş de kırılgan. Bu kültürel kirliliğe karşı koyacak aracımız yok. Kültürel ve felsefi açıdan yorgunuz. Kendi geçmişimizi şimdiki zamanın yaşayan değerlerine dönüştüremiyoruz. Kültürel antikorlarımız bir tür bağışıklık noksanlığı edindi. Virüse karşı koyamıyor. NPQ, bu bağışıklık noksanlığı sendromunun adı kayıtsızlık değil mi? Marcel Duchamp çok önceden işaret etmişti. Modernliğin son yüzü bu kayıtsızlık özgürlüğü olacak demişti. Baudrillard, en azından Avrupa'da kayıtsızlığı hala bir kayıp duygusu eşlik ediyor. Ama Amerika'da kayıtsızlık çoktan anakronik olmuş. Kayıtsızlığın stratejisi baştan beri burada varmış. Aslında Amerika'nın dehası Alexis de Tocqueville'in de dehşet ve hayranlık içinde işaret ettiği gibi kaygılanmanın karşı konmaz biçimde ortadan kalkışındı. Kıyılarından çok uzaklarda olan tarihten korunan Amerika tüm dünyaya karşı kayıtsızdı. Kendi sınırları içinde o radikal kayıtsızlığı her türlü farklılığa hoşgörü şekline dönüştü. Sonunda yapısızlığın evrensel kültürel sorunu da bu. Bir merkezden yoksun, aşkın bir bağlamdan yoksun olunca farkları nasıl değerlendirirsiniz? Batının hegemonyası sayesinde kayıtsızlık evrensel bir gerçek oldu. Gelecekte güç, kökü ve otantikliği olmayan insanların eline geçecek. Amerika gibi baştan beri topraksızlaşmaya ve hafiflemeye ulaşabilen, bu durumu sonuna kadar sömürmenin yolunu bulabilen insanların eline geçecek. İstesek de istemesek de gelecek artık tarihsel merkezden kayarak uzaklaştı. Yapay uydulara yöneldi. Japonya'nın anlaşılmaz paradoksu bunun güçlü bir örneği. Kendini atalarının bağından koparınca kültürel bir hafifleme içinde dünya sahnesinin ekonomik güç odağı olarak serbestçe uçabiliyor. NPQ Sizin dünyayla ilgili vizyonunuz Salman Rushdie'ninkine benziyor. Köklerinden koparılmış göçmenler, parçalara ayrılmalar, ruhun kalıntısı, sağda solda kopuk kırıntılar, hepsinin ortasında bir delik, içi boş. Sizin açınızdan ağırlığı olmayan kayıtsız uydular gezegene değmeden dolaşıp duruyor. Ama Rushdie'nin vizyonu merkezi mutlak tarafından tehdit edildi. Antimodernin çehresi sayılan Humeyni tarafından. Baudrillard, bütün dünyanın bu parçalara ayrılma ve köklerden koparılma durumuyla yüz yüze olduğu konusunda Rushdie'ye katılıyorum. Buna Çin ve Rusya da dahil. Bir tek istisnası var, İslamiyet. Dünyayı süpüren radikal kayıtsızlık seline karşı bir tek tehdit. Empikyo, görünüşe göre bütün bu ağırlıksız parçacıklar üst üste ve çapraz durumda birbirine karışmadan ontolojik bir belirsizlik içinde yaşıyor. Baudrillard, ve bu da dengesiz bir şey. Belki de Batı'nın radikal İslamiyet'in o kesinlikleri karşısında zayıf olmasının nedeni bu. Bir bakıma radikal İslam modern tarihin intikamı. Batı onları bizim virüsümüzle mikropladı, şimdi de onlar bize karşı bağışık oldu. Ayetullah Humeyni gibi insanlar artık bütün Batı dünyasını terörizm ve ölüm tehditleriyle kirletebiliyor. Humeyni'nin Batı konusunda sorduğu soruyu belki bizim de sormamız gerek. Bizi kayıtsız bırakan büyük özgürlük kutlamasından sonra ne olacak? MPQ, aslında Ütopya'dan sonra ne gelecek? Baudrillard, belki de geriye dönüşün mümkün olması, tarihin seyri ileriye doğru olan rotadan saptı. Bu noktadan sonra iyi ya da kötü her şey olabilir gibi gözüküyor. Geçmişte yaşayamayız ama bir projemiz de yok. Her geçen gün beklenmedik olaylarla dolu. Terörizm, AIDS, elektronik virüsler, rota haritalanmamış. MPQ, insanoğlunun kaderi Araf'a girmiş. Baudrillard, en azından Avrupa taklit Araf'ta hala sağ. Hala köklerin kaybedilmesinin hüznünü duyabiliyoruz. Otantiksizliğe de güvenmiyoruz. Amerikalılar taklit cennetteler. Hafiflemiş durumlarına alışmış, onu bir hayat biçimi olarak kabullenmiş, rahatlamışlar. Avrupa içinse Araf'tan cennete yol olmayabilir. Belki bizim kurtuluşumuz da bu olacaktır. Beyne Kıymık, Oliver Stone. Müfreze, Doğum Günü, 4 Temmuz, The Doors, JFK ve Doğuştan Katiller gibi filmlerin yönetmeni Oliver Stone'un en yeni filmi Nixon. Kendisi MPQ editörü Nathan Gardles ve Lila Connors'la Los Angeles'ta gerçek ve görüntü konusunda konuştu. MPQ, JFK adlı filminiz tipografik zihnin alanı olan yazılı basının çoğu tarafından yerden yere vuruldu. Görüntü medyasının ortaya çıkmasından önce onlar tarihin tek sahibiydi, gerçekliğin baş koruyucusuydu. JFK ile ilgili çeşitli eleştirilerin altında görüntü medyasına karşı duyulan kuşkular yatıyor. Özellikle sizin de eskiden sıkça çektiğiniz MTV rock videolarında hep rastlanan hızlı editinge duyulan kuşkular. Dipnot, hızlı editing, bir filmi istenmeyen materyalleri kesip çıkararak yayına hazırlama işi. Gerçekten de MTV tekniği bir tür beyin bypassı değil mi? Yüzeysel görünüş derinlere taşınmıyor mu? Mitlerin, sembollerin bilinçaltı alanına indirilmiyor mu? Bizim uygar durumumuzu ilkel ve düşünmeyen bilinçaltına ayıran o kısa ama çok önemli düşünme sürelerine ne oluyor? Hayali gerçekten, sahteyi hakikiden ayırt etmemize izin veren mantıklı zihne ne oluyor? Stone, bir kere JFK'nin öldürülmesi ilkel bir eylemdi. Katiller Dealey Plaza'da gübegündüz başkanın kafasını uçurmuşlardı. Ben sizin, yani izleyicinin, olayın içinde olmasını, o karenin içinde olmasını istiyorum. Vereceğiniz tepkide öznel olmanızı istiyorum. Üzüntüyü, acımayı, acıyı, korkuyu ve dehşeti hissetmenizi istiyorum. Bu nedenle de elimdeki her aracı kullanarak bunun üzerine gittim. 16 ve 8 milimetrelik kameralar kullandım. Kareleri büyüttüm. Siyah beyaz kullandım. Renk kullandım. Kamera zoomlayıp içeri giriyor, sonra zoomlayıp dışarı çıkıyor. JFK çevrilmiş filmlerin en hızlılarından biri. Beyne batan kıymıklar gibi. 2500 kesmemiz, belki de 2200 kurgumuz oldu. Duyulara bir tür yeni dalga tekniğiyle saldırıyorduk. Bilinçaltına inmeye çalışıyorduk. Filmde ana fikir başkanı kimin öldürdüğü bulmacasını çözmek değildi. Ana fikir suikastin tüm olanaklarıyla ilgili o kapsamlı paradigmayı sunmaktı. Önce bir perspektifi, sonra bir diğerini, sonra bir diğerini yokluyordum. Çeşitli yerlerden kanıtlar çıkarıyordum. O kanıtlar Schliemann'ın Truva surları gibi çeşitli katmanlara gömülü durumdaydı. Film olarak JFK arkeolojik bir araştırma gibi düşünülebilir. Amerikan hayatının merkez olaylarından birindeki yapısızlık. JFK aslında Japon filmi Rashomon'a denk, Akira Kurosawa'nın tek bir gerçeğe asla varılamayacağına ilişkin hikayesine. Benim filmimde gerçeği kamera arıyor, gerçeğin çeşitli açıları bir yığın tanığın eş zamanlı bakışlarını, onların kendi ürküntüsünün parçalarını yakalıyor. Kameranın kendisi eleştirel araç, kendi düşünebilmeli. Filmde tekrar tekrar temsil edildiğini gördüğünüz şeyler, bir araya gelip anın gerçeğini oluşturan bilinç zerreleri. Bütün gerçeğini belki de asla bilemeyeceğimiz bir olayın zerreleri. JFK gerçeğin zerrelerinin 3 saatlik bir heyel anı. Ve son olarak da JFK aslında siyasi bir film değil. Sorduğu temel sorular felsefi. Gerçeğin sahibi kim? Sizin zihninizin sahibi kim? Tarih bir dizi çarpık salon aynası değil mi? Her şey olayları yansıtan yüzeyin türüne bağlı değil mi? Eleştirmenlerimin çoğundan farklı olarak ben gerçeğin yalnızca New York Times'la Washington Post'un tekelinde olduğu kanısında değilim. MPQ. Demek ki tarihin tek atış teorisi ölmüş bulunuyor. Tek bir sebep-sonuç ilişkisi ve tek bir perspektif, doğruyu söylemede artık ölmüş. Tıpkı bilimdeki gibi. Orada da bugün esas vurgu etkenlerin bir araya gelişi, senkronizasyon ve eş zamanlılık üzerinde. Stone. Sizin sorduğun soru aslında hangi temsil biçiminin gerçeği en iyi yakaladığı. Bazı tarihsel edebiyat eserlerinde olduğu gibi verileri üst üste yığıp adına tarih mi diyeceksiniz? Yoksa örneğin Jules Caesar'a baktığınızda adamın hayatının vizyonuna mı bakacaksınız? Çünkü bir hayat verilerin birikimi üzerine temellenmiş değildir. Duygu şimşeklerine, ruhsal anlara temellenmiştir. O halde bu şimşekler kör mü ediyor yoksa aydınlatıyor mu? Ben bu açıdan MTV türü görüntü şimşeklerini seviyorum. Çünkü bunlar geleneksel hikaye anlatış biçimini çevresinden dolaşıyor. James Joyce'un Ulysses'de Charles Dickens'ın çevresinden dolaşması gibi. Joyce yalnızca biçimi biraz daha öteye itiyor, gerçeğin çoğul perspektiflerini temsil eden bir form yaratıyor. Joyce'dan sonra benim kalkıp da Dickens'ın büyük umutlarına geri dönmem mümkün değildir. MPQ. Ama MTV, JFK üslubu gerçeğe değiyor mu yoksa görüntüler kelimelerden daha iyi mi yalan söylüyor? Stone, o gün Dallas'a neler olduğunu hangisi size daha iyi söyleyebiliyor? Görüntü mü yoksa tarihsel gerçek mi? Warren Komisyonu'nun aldığı ciltler dolusu ifadelerin, mantığın soğuk ışığı altında vardığı sonuca göre, Oswald tarafından kitap deposuna atılan o sihirli kurşun, hem Başkan Kennedy'yi öldürür hem de sonu gelmez gibi görünen saniyeler boyunca, havada asılı durduktan sonra, kağıt üzerinde biraz daha olabilir gibi görünse de görüntüde gerçek zamana çevrildiğinde olamaz görünüyor, John Connolly'yi de yaraladığı ortaya konuyor. Benim filmimin ruhu, Zapruder kareleri, bir gerçeği dobra dobra ortaya koyuyor. JFK'in başı başka yönden gelen bir kurşunla arkaya devrilmiş. Filmde Zapruder filminin o sahnesi büyütülerek detay detay ve tekrar tekrar gösteriliyor. Başkanın kafasının böyle patladığını görmek size bilinçaltı düzeyinde dokunuyor. O an her filmde seyircilerin aynı anda soluğunu sesli olarak içine çektiği andır.